Gençlik Radyosu Hayalin Gücü programından herkese merhaba. Ben Esra Ersoy. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sizlerle birlikte sevginin, iyiliğin ve hayalin gücünü keşfedeceğimiz programımıza siz sevgili dinleyicilerim, yani yol arkadaşlarım, hepiniz çok çok hoş geldiniz. Bu hafta da her hafta olduğu gibi hayallerimiz ve kalbimize ışık tutan tutuklarımız için yorulmadan çabaladığımızda her şeyin mümkün olabileceğini deneyimleyeceğimiz bir program olacağına inanıyorum. Bugünkü konuğum Özlem Gınık. Kendisi Ankara doğumlu bir çocuk gelişim uzmanı ve aile danışmanı olarak İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişim Alanı başta olmak üzere bilişsel davranış terapisi, çok yönlü kişilik envanteri, EMDR, oyun terapistliği, resim analistliği, cinsel terapi yöntemleri gibi konularda çeşitli üniversitelerden aldığı eğitimlerle farklı alanlarda faaliyet göstermektedir. O zaman bu güzel programa geçmeden önce bir şarkıyla giriş yapalım mı? Demet Sarıoğlu'ndan Arnavut Kaldırım geliyor.
Sevgilerin ardından ağlayamam ben, böyle yas tutamam. Her sözde her gözde şefkat aramam. Kırıyor kalbimin sonunda nasıl olsa. Giden aşklarımın ardından ağlayamam ben, böyle yas tutamam. Her sözde her gözde şefkat aramam. Kırıyor kalbimin sonunda nasıl olsa. Dün seni gördüm rüyamda, Arnavut kaldırımlı taş sokakta. Ah bir dili olsa da bir konuşsa, anlatırdı masumca seni bana.
Hadi ben yanarım.
Öpsem bebek gözlerinden çok ağlatırlar.
Hadi ben yanarım.
Sarsam seni kollarımdan bir gün alırlar.
Hadi ben yanarım.
Sevsem seni doyasıya yıpratırlar. Bir sürü kuru gürültü parçalar sevgimizi ey kader. Böyle mi olmalı, salmalı sevgililer? Giden aşklarımın ardından ağlayamam ben, böyle yas tutamam. Her sözde her gözde şefkat aramam. Kırıyor kalbimin sonunda nasıl olsa. Seni gördüm rüyamda, Arnavut kaldırımlı taş sokakta. Ah bir dili olsa da bir konuşsa, anlatırdı masumca seni bana.
Hadi ben yanarım.
Öpsem bebek gözlerinden çok ağlatırlar.
Hadi ben yanarım.
Sarsam seni kollarımdan bir gün alırlar.
Hadi ben yanarım.
Sevsem seni doyasıya yıpratırlar. Bir sürü kuru gürültü parçalar sevgimizi ey kader. Böyle mi olmalı, salmalı sevgililer?
Müzik.
Hoş geldiniz Özlem Hanım. Nasılsınız?
Hoş bulduk Esra Hanım. Çok teşekkür ediyorum. İyiyim. Siz nasılsınız?
Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
Tabii ki. Ben Özlem Gınık. Çocuk gelişimi uzmanıyım. Aynı zamanda aile danışmanlığı yapıyorum. Birçok üniversiteden değişik ve farklı terapiler almış bulunuyorum. Ve bu durumda kendimi geliştiriyorum. Devam ediyorum. Bireysel ve aile danışmanlıklarıma devam ediyorum. O şekilde hayatımı sürdürmeye devam ediyorum. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda 13 yıldır birçok değişik yaş grubu çocuklarıyla çalıştım ve şu an emeklilik iznindeyim diyelim. Bu konularda ilerlemeye gayret gösteriyorum ve çaba harcıyorum. İnşallah her şey güzel olacak diye de ümit ediyorum. Yeni kapılar, bambaşka dünyalar. Seviyorum işimi de, severek de yapıyorum. İnsanlara faydalı olmayı çok seviyorum. Bu işte devam ettirmeyi düşünüyorum. Burada da sizin davetleriniz üzerine geldim. Çok mutlu oldum. Çok sıcak bir ortam var. Çok samimi bir ortam var. Sizin güleç yüzünüz, sıcaklığınız, her şey için çok teşekkür ediyorum size.
Çok teşekkür ederiz Özlem Hanım. Biz de davetimizi kabul edip geldiğiniz için çok teşekkür
Asıl
ederiz.
Asıl ben teşekkür ediyorum. Ne demek, ne kadar zarif bir davetti. Çok sağ olun.
Çok sağ olun. Aslında bugün sizinle dijital dünyada bizdeki gençlerimizdeki etkisini konuşacağız ama bu çok uzun bir konu. Ve böyle haftalara sığmayacak kadar aslında derinlikleri ve alt alanlarına girildiği zaman çıkılamayacak uzunlukta. Evet. Ama bugün biz biraz aslında önemli yerlerini konuşalım istiyorum. O zaman ilk sorumla başlayalım mı?
Tabii ki, buyurun.
Tabii ki. Sosyal medyanın hayatımız için önemi nedir Özlem Hanım?
Evet Esra Hanım, çok güzel bir soruyla başladık biz. Anlatılabilecek çok şey var aslında. Biz kısıtlayabildiğimiz kadar, hani anlatabildiğimiz kadar anlatalım. Sosyal medya gün geçtikçe daha fazla insanın kullandığı bir iletişim aracıdır. Gelişen teknoloji çağıyla birlikte sosyal medya hayatımızın her yanına etkisini almaya başladı. Sosyal medya günümüzde önemli bir rol oynuyor. İletişim ve bilgi paylaşımı aracı olarak da öneminden kısaca şöyle bahsedelim. Aslında sizlere. Şimdi iletişim ve bağlantı olarak sosyal medya insanların dünyanın her yerinde insanlarla iletişim kurmalarına, bağlantı kurmalarına imkan sağlıyor. Ayrıca hani aile üyelerimizle, arkadaşlarımızla ve diğer kişilerle de iletişim kurmamızı sağlıyor. Mesela anneler, babalar çocuklarını okula gittikleri zaman veya döndükleri zaman daha rahat bir iletişim sağlayabiliyorlar. Hele hele bu zamanda çalışan annelerimiz de oldukça gözleri arkada kalmamış oluyor. Haber ve bilgi paylaşımında da sosyal medya güncel haberlere, olaylara ve bilgilere hızlı ulaşmamızı sağlıyor. Buna bir tane örnek vermek istiyorum. Çok da kıymetli bir örnek. Türkiye'nin ilk astronotu biliyorsunuz Alper Gezer Avcı'nın her anını sosyal medya üzerinden takip edebildik. Ne kadar güzel bir şey değil mi?
Kesinlikle.
Tarihe tanıklık ettik böylelikle. Çok kıymetliydi. Veya işte bir Filistin örneğini verebiliriz. Filistin'de oluşan olan savaşlar bir insanlık dramı ve oradaki insanlar için şu an yapabileceğimiz şeyler, her insanın insani vazifemiz olarak neler yapabiliyorsak onları yapmaya gayret gösteriyoruz. Yine örnekleri çoğaltmak gerekirse, geçen sene Şubat ayında yaşamış olduğumuz deprem biliyorsunuz hani çok zor günler geçirdik Türk toplumu olarak da. İnsanların yerlerini ve konumlarını atmaları çok güzeldi. Nasıl? Çünkü onlara ulaşmamızda kolaylık sağladılar, tweet attılar. Bu örnekleri çoğaltacak olursak mesela işte bir kan ihtiyacı olan bir insanın bu ihtiyacını gidermek için sosyal medya aracılığıyla çoğaltıp daha hızlandırmış olabiliyoruz işlemleri. Ve eğitim ve bilgi paylaşımında da sosyal medyanın çok büyük önemi var. Çünkü öğrenciler eğitim materyalleri ve kaynakları paylaşmak için sosyal medyayı kullanıyorlar. Aynı zamanda biliyoruz ki uzmanlar ve öğretmenler de sosyal medya aracılığıyla bilgi ve öğrenme fırsatı sunuyorlar. Kişisel ifade yeteneklerimiz mesela kendimizi tanımada, duygularımızı, düşüncelerimizi, sanatlarımızı paylaşarak kendimizi ifade edebiliyoruz, özgürce ifade edebiliyoruz. Sosyal medya başka iş olanakları sunabiliyor, iş bulma fırsatı, kariyer geliştirme fırsatları sunabiliyor. Sosyal medya kültürel ve sosyal etkileşimlere de aslında olanak sağlıyor. Birçok önemi var. Fakat sosyal medya hayatımızın çok önemli bir parçası haline geldi. Sosyal, ekonomik, kültürel ve kişisel yaşamımızı derinden etkileyen bir araç olmuştur. Ancak şunu da değinmek istiyorum ki araştırmalara göre sosyal medya olumlu yönlerinden çok olumsuz temalarında içselleştirildiği, ailenin, kültürümüzün, değerlerimizin, inançlarımızın küçümsendiği bir platform haline dönüşmeye başladı. Şimdi sosyal medyanın da bilinçsiz ve bağımlılık derecesindeki kullanımına bazen etik, zihinsel, fiziksel, psikolojik, sağlık sorunlarını da ortaya çıkarttığı görülüyor. Bu nedenle sosyal medyaya doğru, etkin, bilinçli ve sorumlu şekilde kullanılması önemli. Çünkü bireyler bilinçli bir kullanım gerçekleştiremezlerse sosyal medya ile daralan bir çemberin içine kendilerini hapsediyorlar. Bunun neticesinde de sorgulamayan, her bilgiyi doğru kabul eden, analiz etme yeteneğini kaybederek yanlış bilgilerin çoğalmasını sağlayan, karşılaştığı hayatları mükemmel olarak görüp kendisini kusurlu gören, sürekli kıyaslama yaparak sahip olduklarının değerini bilmeyen ve çok kolay yönetebilen bireyler haline de gelebiliyoruz.
Çok teşekkür ederim. Çok güzel açıkladınız. Ve aslında bizim anlattığınız kadarıyla bizim bir parçamız artık haline gelen bir sosyal medya ve bu sosyal medya da aslında sadece belli sosyal medya platformlarından ibaret görmek de yanlış olur. Yani Instagram, Facebook gibi aslında haberleşmeyi sağlıyor ama onun dışında sizin anlattığınız örneklerde dünyayı takip edip gündemde kalmamıza ama bunu da bilinçli bir şekilde yapmak da çok değerli.
Evet.
Çünkü kontrolü kaybettiğimiz zaman hem biz onun içinde kayboluyoruz hem bilgi kirliliğinden hem de farklı başka etmenlerden dolayı aslında çok olumlu olarak kullanabileceğimiz bir şey hayatımız olumsuz bir parçasına dönüşüyor. O yüzden çok değerli gerçekten. Çok sağ olun verdiğiniz bilgiler için.
Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
Bir diğer soruma geçmek istiyorum. Bahsettiğiniz kadarıyla sosyal medya bu kadar önemli bir hale gelmişken sosyal medyasız bir dünya mümkün mü? Günümüzde herkes sosyal medya kullanmak zorunda mı?
Evet Esra Hanım, günümüzde sosyal medyanın hayatı kolaylaştırıcı etkisi göz önüne alındığında sosyal medyasız dünyanın daha önceden var olduğu, lakin günümüz şart ve koşullarında da sosyal medyasız bir dünyanın artık mümkün olmadığı bazı araştırmalarca da göz önüne serilmiştir. Sosyal medyasız bir dünya günümüz koşullarında hayatın gerisinde kalmak, zamana ayak uyduramamak gibi sorunlara da sebebiyet verir. Günümüzde herkesin illa sosyal medya kullanma zorunluluğu olmadığı gibi sosyal medya kullanmama zorunluluğu da yoktur. Bu kişinin tamamen tercihine bağlıdır. Doğru ve yeterli kullanıldığında başta da bahsettiğimiz gibi her şeyin olduğu gibi sosyal medyanın da faydaları vardır. Buna bir örnek vermek istiyorum.
Tabii ki.
Mesela vücut için C vitamini dozunda kullanıldığı zaman bağışıklığı güçlendiriyor, değil mi? Bunu hepimiz biliyoruz. Böyle bir etkisi varken fazlası ağız yoluyla alındığında mide ve bağırsak problemlerine, fazlası damar yolundan alındığında ise böbrek problemlerine yol açabiliyor. Sosyal medyayı da böyle düşünebiliriz. Her şey dozunda. Hatta bu sebeplerden sosyal medya detoksu denilen yöntemler ortaya çıkmıştır. Şimdi sosyal medya detoksunu kısaca şöyle size bir açıklayayım.
Çok seviniriz.
Bireylerin dijital dünyanın sürekli akışından kısa bir mola vererek gerçek dünyaya odaklanmasını sağlar. Anlayacağınız sanal mutluluklardan organik mutluluklara adeta bir köprü vazifesi görür.
Çok teşekkürler. Ve ben aslında bu bahsettiğiniz sosyal medya detoksunu da çok gerekli görüyorum. Çünkü gerçek olmayan bir dünya ve biz aslında sürekli o gerçek olmayan dünyanın içinde bir kıyaslama içerisindeyiz.
Evet.
Sürekli daha iyi olmadığımızı hatırlayıp sürekli böyle bir yarış halindeyiz. Ama o yarışı belki de kendimize odaklanarak ya da gerçekte dünyada hangi işle uğraşıyorsak onu geliştirmeye çalışarak uğraşmak her zaman hepimiz için daha verimli olabilir.
Çok
o yüzden
doğru.
Bu sosyal medya detoksunu hani kendim de uygulamaya çalışıyorum ve yani herkese de tavsiye ediyorum. Özellikle gençler için bu çok imkansız gibi gözükse de yapılması gereken bir şey. Çünkü anlıyorsun ki aslında kendi gelişimine ve kendine odaklandığın zaman hayat çok daha güzel bir hal alıyor. Bununla ilgili çok böyle sevdiğim ve tam da buraya uyacağını düşündüğüm, paylaşmak istediğim bir cümle var. Kelebek kovalamaya harcadığın vakti kendi bahçeni güzelleştirmeye harcarsan kelebekler zaten kendiliğinden gelir.
Evet çok güzelmiş.
O yüzden kendi bahçemizi güzelleştirmeye odaklanalım. Bir şeyleri kovalamaya ya da yakalamaya değil. Bunu da böyle söylemiş olayım.
Evet, gerçek hayata odaklanmak ne kadar kıymetli ve önemli.
Evet.
Öyle değil mi? Evet.
Çok teşekkür ederim. O zaman şunu sormak istiyorum. Sosyal medyanın dayattığı algılar insanların aileleri ve kendileriyle olan ilişkilerini nasıl etkilemektedir?
Evet, sosyal medyanın dayattıklarına birkaç örnekle açıklamak gerekirse fiziksel görünüm, ünlü olma, zenginlik, kolay yoldan para kazanma, cinsiyetsizlik dayatmalarında bulunuyor diyebiliriz. Şimdi fiziksel görünümü şöyle bir açıklayalım. Sosyal medyada ideal kadın, ideal erkek imajı oluşturulmakta. Hemen hemen birçok gençte burun, dudak, kaş, göz yapısı, giyimler, takılar, aynı zayıf beden yapısı oluşturulmakta. Bunu kısaca tek tip insan tipi de diyebiliriz. Erkeklerde daha çok kas yapısına özgü bir özenti ya da ken erkeklere özentiler başladı. Kızlarda da Barbie kızlar özentisi başladı. Bizlere dayatılanlar gençlerimizin birçoğunda da rol model oluyor. Mesela Ankara'da bir okulda yaptığımız seminer öncesi araştırmamızda gençlerin rol model olmak istediği kişilerde iyi kötü, doğru yanlış gibi öncüllere takılmadan rol model olacak kişinin sosyal medyada ne kadar göz önünde olup olmadığına dikkat edildiğini gördük. Nerede yaşadığı, ne kadar para kazandığı, güzellik algısını karşılayıp karşılamadığı, giyim kuşamları, popülerlikleri, ne kadar çok kişi tarafından takip edilip beğenildikleri gibi unsurlar gençlerin rol model almasını sağlayan belirleyici unsurlar oluyor. Dikkat etmemiz gereken bir unsur da var ki bu insanlar ne kadar bilgilendirici davranıyor ya da ne kadar bilgilendirici konuşuyor, bize ne katabilirler, ne kadar ahlaklı paylaşımlarda bulunuyor gibi unsurlara bakılmadan toplumdaki ünlülük düzeylerine göre rol model alınılıyorlar. Bu da kişinin yaşam tarzından, hayata bakış açısından, giyiminden, kuşamından, yemesinden, içmesinden, konuşma üslubundan tutun da psikososyal, milli kültürel, dini değerlerine kadar değişime ve yozlaşmaya sebep oluyor. Sosyal medyanın dayattıkları arasında bir de güzellik algısı, yaş fark etmeksizin bir insanın ayna karşısına geçtiği zaman ağırlıklı olarak kendi kusurlarını görmesine de sebebiyet veriyor. Şimdi bu algılar doğrultusunda insanlar standartlaştırılmış güzellik algısına içine girmek istiyor. Görüyoruz ki insanların burun yapıları aynı, göz yapıları aynı. Evet maalesef yani bunlara çok dikkat ediyoruz, farkındayız, görüyoruz. Bu doğrultuda da bazen geri dönüşü olan, bazen de geri dönüşü olmayan şekilde kendilerini, bedenlerini değiştirme yollarına girebiliyorlar. Sağlık sorunu olmadığı halde mesela yapılan mide ameliyatlarına buna örnek verebiliriz. Tabii bunların yanı sıra sosyal medyanın başta da bahsettiğimiz gibi olumlu yönleri de var. Şu an olumsuz yönlerine değindik, daha çok değinmiş gibi oldu ama eklemek isterim ki bu olumlu yönler arasında en ağır basanı küresel bir etkileşim ve iletişim aracı olması. Şimdi gençler sosyal medya sayesinde yüz yüze iletişim kurmakta zorlandığı, değer verdiği ya da yakın kişilerle daha rahat iletişim ve etkileşim kurup duygularını, düşüncelerini, bilgilerini birbirlerine aktarıp özlem giderebiliyorlar. Mesela yurt dışındaki aileleriyle, arkadaşlarıyla daha rahat görüşebiliyorlar. Sosyal medya platformları sayesinde bilimsel, akademik bilgilere daha rahat ulaşabiliyorlar. Tabii burada kendi içgüdüleriyle tartarak ihtiyacı olan bilgileri bilgi hazinelerine de katabiliyorlar. Ya da gidip görmedikleri ülkeleri, şehirleri sosyal medya içerikleri sayesinde görüp farklı kültürdeki insanlara karşı bakış açısı da geliştirebiliyorlar. Ki sosyal medya aile ilişkisine nasıl etkiliyor sorunuza da gelince, öncelikle söylemek isterim ki aile toplumun temel yapı taşıdır. Sağlıklı bir toplum için sağlıklı ailelere ihtiyaç vardır. Aile ne kadar güçlü olursa milletimiz de o kadar güçlü olur. Onun için ailede iletişimin yüz yüze olması son derece önemlidir Esra Hanım. Aile üyelerinin birbirini dinlemesi, anlaması, sorumluluk duygularını geliştirmeleri, fedakarlık yapmaları, yardımlaşmaları ve birlikte hareket etmeleri önemli. Ancak şöyle bir gerçek var ki, dijital medyanın hayatımıza girmesiyle ailemizle geçireceğimiz zamanı ne yapar olduk? Sosyal medya ile maalesef geçirir olduk. Sosyal medya ile geçirilen zamandan dolayı da aile içinde iletişim, etkileşim azaldı. Bu azalma ile birlikte ne oldu? Bağlarımız zayıfladı. Sosyal medya kullanıcıların bazı bireyleri de sosyal medyanın dayattığı unsurlara ulaşamadıkları zaman normalin dışında iletişim kurma yöntemlerine girebiliyorlar. Bu da bireyler ve aileler arasında derin çatışmalara sebep oluyor ve istenmeyen maalesef sonuçlar da doğurabiliyor. Örneğin bireylerin istek ve arzularına ulaşması için ilk başta bu isteklerini ailelerine ve yakın çevrelerine kabul ettirmeleri gerekiyor. Aileler ise kimi zaman sağlık açısından uygun bulmadıkları, kimi zaman toplumsal açıdan uygun bulmadıkları, kimi zaman değerler açısından uygun bulmadıkları ya da maddi açıdan bu değişimleri uygun görmediklerinde bireyler ve aileler arasında ne oluyor? Çatışmalar başlıyor. Bu çatışmalar bireylerin anlaşılamadığını zannetmesi, değersiz hissetmiş olması gibi yanılgılarla da bütünleşiyor aslında. Ve sonrasında kendilerini anladığını zannettikleri yeni yabancı insanlarla tanışmalarına sebep oluyor. Ve bu sebeple daha büyük sorunların ortaya çıkmasına, kötü insanların emellerini gerçekleştirmesine de maalesef çok üzülerek söylüyorum, zemin hazırlıyor. Bunun için de aileler çocuklarına onları olduğu gibi sevip kabul ettiklerini, onların da kendilerini olduğu gibi sevip kabul etmeleri gerektiğini benimsetmeleri gerekiyor. Buna mesela burun ameliyatını da örnek verebiliriz burada. burun ameliyatı. Sağlık açısından yapıldığı zaman evet yapılması gerekebiliyor değil mi? Bu ne kadar önemli ve kıymetli
kesinlikle
yapılıyor. Ama sağlıkla ilgili bir problemim yoksa aile burada sebeplerini, değişimlerini ortaya çıkartacağı olumsuzlukları ve olumluluklarını bireye tamamen objektif bir şekilde de aktarması gerekiyor.
Kesinlikle. Çok teşekkür ederim Özlem Hanım. Böyle konuşmanızı da bölmek istemedim. Çünkü gerçekten çok güzel, çok önemli yerlere değiniyorsunuz. Olumsuz yanlarını konuştuk, olumlu yanlarını konuştuk. Küresel köy kavramı aslında. Sizin bahsettiklerinizden evet, bunu çıkardım. Çünkü köyde nasıl herkes birbirini tanır, bir şeylere daha rahat ulaşır ve böyle küçüktür köy. Ama küresel köy, yani bu anlattığım sosyal medya sayesinde artık küresel köyde yaşıyoruz hepimiz. Dediğiniz gibi evet, her bilgiye ulaşabiliyoruz. Gitmediğimiz yerlere sanki oraya gitmişçesine ulaşabiliyoruz, görebiliyoruz. Bunlar çok kıymetli ama öte yandan da işte sizin de bahsettiğiniz olumsuz etkileri. Belki de bu noktada hani siz konuşurken de kafamda canlandı. Aile üyeleri en başta kendi aralarına bir kısıtlama olması gerekiyor. Yani günlük işte sosyal medyada biz hepimiz bu kadar vakit geçireceğiz ve evet, bu kadarı işte sohbete, paylaşım yapmaya ayıracağız. Evet. Mesela işte günümüz nasıl geçti? Bugün neler yaşadık? İyi, kötü? Hayatımızda neler oluyor? Yani bireysel, birebir iletişime geçmek çok değerli.
Evet,
ailede bu çok çok daha önem kazanıyor. Çünkü dediğiniz gibi eğer bunlar olmazsa sonra aslında çatışmalar, farklı şeyler başlıyor. O yüzden iyi yanlarını konuştuk ama her şeyde olduğu gibi bunun da belli bir miktarı olması ve belli bir ölçüde kısıtlamaya da gidilmesi önemli olur.
Evet, sınırlı, kontrolü çok doğru söylüyorsunuz burada. Yani küresel köy, evet, dünyanın kültürünü tanıyoruz, dünyanın değerlerini tanıyoruz. Bunları bir izlerken bir analiz edebilmemiz lazım. Muhakeme yeteneğimizi kullanmış olmamız lazım. Her şeyi normalleştirmeden olduğu gibi kabul etmek yerine ne yapacağız? Sorgulayacağız. Sorgulayacağız
evet,
tabii ki. Her bilgiyi doğru olarak kabul etmeden önce sorgulayacağız. İlerleyen vakitlerde de bunları detaylıca konuşuruz. Ve ben şu an hep gençlik üzerinden örnek veriyorum. Çünkü ben gençlik radyosundayım. Aslında bu radyoda bu programı dinleyen herkesin dikkat etmesi gereken unsurlardan da bahsediyorum. Sosyal medyayı ağırlıklı olarak gençler kullandığı için gençlere mal edilen sorunlar var. Ancak bu sorunlar sadece gençliği ilgilendiren sorunlar da değil.
Kesinlikle.
Tüm insanlığı ilgilendiren sorunlar. Bu arada Gençlik Bakanlığı, yani Gençlerin Bakanlığı'nın yapmış olduğu çalışmaları da yakından takip ediyorum. Ve gençleri olumlu yönde etkilediğini de gördüğüm sosyal medyadan sosyal meydanlara gibi projelerini de çok değerli bulduğumu buradan söylemek istiyorum.
Çok teşekkür ederiz. Aslında bu projeler sayesinde o sosyal medyada geçirdiğimiz o belki demin bahsettiğimiz verimsiz zamanı fiziksel hareketliliğe dönüştürerek hem psikolojik hem fiziksel bir iyilik haline ulaştırmayı hedefliyor.
Evet.
Çok teşekkür ederiz.
Evet,
projemi
çok kıymetli buluyorum. Çok güzel çalışmalar bunlar.
Çok sağ olun. O zaman bir şarkı arası daha verelim mi? Burak Kut'tan Komple geliyor.
Komple, komple, komple. Bitiz. Komple, komple, komple. Kritiz. Komple, komple, komple. Tikiz. Hadi ya üzülme be abi ya, hayat kısa tabi ya, ya yürü başka kızmıyor. Semih ve Simbas git taksi taksi. Komple komple komple bitiz. Komple komple komple kritiz. Komple komple komple tikiz. Komple komple komple bitiz. Komple komple komple kritiz. Komple komple komple tikiz. Basa iyice bulasın. Bu alem adamı yutar anında. Dünya dönüyor bunun etrafında. Demek ki gel etme güzelsin özelsin. Çarpa çarpa kendisi öğrensin. Komple komple komple bitiz. Komple komple komple kritiz. Komple komple komple tikiz. Yazık ediyorsun, niye geliyorsun sen bu kızın gazına?
kaldığımız yerden devam ediyoruz. Özlem Hanım, bir sonraki sorum şu. Çağımızdaki dijitalleşmenin değerler sistemi üzerindeki etkileri nelerdir?
Evet Esra Hanım. İlk önce bir değerler sistemini bir açıklayalım şöyle. Davranışlarımızı belirlemede neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlamamızı sağlayan normlardır biliyoruz ki değerler sistemi. Fertler arasındaki ortak kurallar olarak da kabul eden yaşam anlayışı aslında. Değerlerimiz düşünce yapımızın şekillenmesinde büyük rol oynar. Aslında düşünce ve değerler birbirini etkileyen de iki tane unsurdur. Bireylerin toplum içindeki hareketlerinden konuşma üslubuna kadar olan davranışlarının doğruluğu benimsemiş olduğu değerlere göre şekillenir. Toplumsal değerlerimize şöyle birkaç örnek verelim isterseniz. Milli değerlerimiz var, ahlaki değerlerimiz, dini, kültürel, sevgi, saygı, hoşgörü, özgürlük, adalet, namus, doğruluk, dürüstlük, çalışkanlık, misafirperverlik, şefkat, merhamet sahibi olmak, kültürümüze sahip çıkmak gibi bunu çoğaltabiliriz. Mesela değerlerimizi etkiliyor mu? Şöyle bir düşünürsek evet etkiliyor gibi görüyoruz. Neden? Çünkü örneğin hasta ziyaretinde bulunmak istemeyen hasta ziyaret çocuklarımız ve gençlerimiz olabiliyor. Neden? Çünkü sosyal medyada vakit geçirmek istiyorlar. Aslında burada sosyal medyayla sosyalleşebileceklerini düşünürken ne kadar yalnızlaştıklarının farkında da değil. Şimdi bir misafirperverlik, eve misafir gelsin istenilemeyebiliyor veya bir misafirliğe gidilsin istenilemeyebiliyor. Bu durumlarda da ne oluyoruz? Bizim Türk milletinde misafir kavramı bambaşka bir kavramdır değil mi? Değerlerimiz açısından çok evet. Önemlidir. Çok kıymetlidir. İnançlarımız açısından çok kıymetlidir. Sosyallik açısından çok kıymetlidir ve değerlidir. Ama bunların da azaldığını görüyoruz. Şimdi sosyal medya etkenine baktığımız zaman evet zamanlar daha çok sosyal medyayla geçirilmek isteniliyor. Böyle baktığımızda da dijitalleşen dünyada tüm bu tarz değerlerimizin yok edilmeye çalışıldığını görüyoruz aslında. Bir örnek vermek gerekirse buna da bireylerin birçoğu beğeni almak istiyor. Göz önünde olmak, takipçi sayılarının artırmak istiyorlar. Bunun için de farklı kimliklere bürünüyorlar. Farklı ruh halinde olduklarını yansıtıyorlar. Böyle olduğu zaman da ne oluyor? Gerçek düşünce ve değer yargılarını kaybedebiliyor bireyler. Sahte kimlikle gerçek kimlik arasında çatışmalar bu süreç zarfında başlıyor.
Burada çok kısa bir ekleme yapmak istiyorum Özlem Hanım. Beyhan Buda biliyorsunuz. Beyhan Buda çok kıymetli evet. Bir psikolog.
Evet.
Bununla ilgili şöyle bir paylaşımda bulunmuştu geçtiğimiz günlerde. İşte sosyal medyadaki arkadaş sayısı 500. Arkadaş sayısı gerçek hayattaki o. Gerçekten arkadaş sayısı 2. Yani aslında sosyal medyadaki o sayılar, beğeni sayılar olsun, arkadaş sayılar olsun.
Evet.
Hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor.
Evet.
Ve hani çoğu böyle popüler bulduğumuz sanatçı, şarkıcı da bunu böyle bazı günlerde dile getiriyorlar. Sosyal medyada işte beğeni sayım çok olsa da, takipçim çok olsa da gelip baktığında aslında zor günlerimde bulabileceğim, işte dertleşebileceğim arkadaş sayım çok az. O yüzden sizin de dediğiniz gibi sosyal medya sadece böyle sanal bir alem. Ama gerçeklikle bağımızı, gerçek ilişkilerle bağımızı hiçbir zaman koparmamamız lazım.
Evet. Sosyal medya aslında ne kadar böyle sahte ilişkilerle dolu olduğunu fark edebiliyoruz aslında. Dediğiniz gibi gerçek hayatın o ilişkileri, gerçek hayatın o samimiyetini göremiyoruz. Şu an karşımızdaki insanın sosyal medyada görüştüğümüz zaman kimliğini doğrulayamıyoruz. Acaba gerçekten o kişi mi? Acaba gerçekten o yaşta mı? Tanımadığımız insanlar, bilmediğimiz insanlar. Sırası gelmişken de bunu söyleyelim o zaman. Sosyal medya arkadaşlıklarında da aynı normal hayatımızdaki gibi tanıdığımız insanlardan arkadaşlık edelim. Ve tanımadığımız insanlara da güvenmeyelim. O kadar çok sahte kimlik var ki ortada. Bunları gördükçe tabii bu kötü niyetli insanların da tuzaklarına da düşebiliriz. Önlemlerimizi kendimiz almalıyız. Uyanık olmalıyız diye
çok
tamamlamak
teşekkür ederim.
İstiyorum.
Kesinlikle öyle ve yapay zekanın da aslında hayatımıza girişiyle birlikte dediğiniz gibi herkese açık bir hesap ya da tanımadığımız kişilerle arkadaş olmak çok kötü sonuçlar doğurabiliyor. Ve ileride aslında bizim iyi niyete paylaştığımız böyle kendimize ait bir görüntümüz ya da bir sesimiz sonra ileride belki yapay zeka aracılığıyla farklı işlerde de kullanabilecek şekilde
evet.
Olabiliyor.
Evet.
Dikkatli olunması gereken bir konu.
Evet maalesef öyle, çok doğru söylüyorsunuz.
Çok teşekkür ederim. Sosyal medya kullanımının çocuklar üzerindeki etkileri nelerdir? Aileler nasıl doğru sosyal medya kullanıp çocukları nasıl yönlendirmelidirler?
Evet, günümüzdeki içerik üreticilerinin küresel sermayelerini artırma güdüsüyle ortaya çıkarttıkları içerikler ne yazık ki gösterilmesi hedeflenen yaş gruplarına uygun değil. Bunu çok üzülerek söylüyorum. Teknolojinin çocuklara etkileri üzerinde aile rollerine gelince, çok küçük yaşlarda sussun, ağlamasın diye dijital bir emzik gibi verilen telefona, tablete maruz bırakılan çocuklarımız, maalesef ki maruz kaldıkları içeriklere de bağlı olarak agresiflik, sinir, öfke, kaygı, depresyon gibi birçok psikolojik problemlere de rastlayabiliyoruz. Ayrıca çok fazla telefon ve tablete maruz kalan çocuklarda ekran maruziyetine de rastlanılmakta. Bu da günümüzde genellikle otizm spektrum bozukluğu ile karıştırılıyor. Çocukların çok fazla dijital medyaya maruz kalması zihinlerine, beyinlerine, sosyal ilişkilerine, aile ilişkilerine, iletişimlerine, yaratıcılıklarına, hayal güçlerine, sağlıklarına zarar vermekte. Bunu biliyoruz. Bunlar da çocukların gelişimini etkileyen çok önemli faktörler. Bazı sosyal medya algoritmalarında da çocukların ulaşmaması gereken içerikleri ulaştırmak için şöyle yapıyorlar. İstedikleri içerikleri editleyerek çocuklar için daha cazip hale getirerek önlerine sunuyorlar. Burada da ailelere ve anne babalara çok önemli görevler düşüyor.
Evet.
Peki aileler nasıl sosyal medya kullanmalılar sorunuza gelince de çocuklarına bu konuda doğru rol model olmaları gerekiyor. Anne ve babalarının takip ettikleri siteleri, izledikleri videoları, çocuklarıyla izledikleri film ve videolara dikkat etmeleri gerekiyor. Anne ve babalarını takip ettiği insanlarda da seçici olmaları gerekiyor. Örneğin gerçek hayatta eleştirdiği, düşüncelerini benimsemediği insanları ya da site, kanal ve kişileri diyebiliriz. Çünkü gençler, çocuklar, ailelerinin dijital medyada ayak izlerini takip ediyorlar. Şimdi bakıyor ki çocuk burada, anne baba takip ediyor ama söylediği farklı, değil mi? Çünkü çocuklar sözlerimizden çok
tabii,
davranışlarımızı etkiliyor.
Kesinlikle.
Aynı zamanda anne babalar bilmedikleri konuları araştırırken de resmi sitelerden araştırıp çocuklarını resmi sitelere yönlendirmeliler. Bilginin doğruluğu ve güvenilirliği çok önemli. Burada yine annelere ve babalara çok önemli görevler düşüyor. Çocuklarının izlememesi gereken programı anneler ve babalar çocukların kulağı duya duya, gözü göre göre izlememeliler tabii ki. Burada ne yapıyoruz? Güzel rol model olacağız. Bir de ailede şu çok önemli, anne ve babalarda da. Yani çocuğumuzu bilgisayar ve tabletle oynama dediğimiz zaman bizim elimizde bir telefon, tablet varsa çocuk gördüğünü uygulayacaktır.
Evet.
Yani biz bunu yapıyorsak eğer çocuk davranışlara odaklı burada. Niye ve niçin yapıldığını bilmesi lazım. Birazcık da bizler aileler olarak, büyükler olarak da sosyal medyayla çok fazla zaman geçirebiliyoruz. Vakit harcayabiliyoruz çocuklarımızda. Daha çok vakit, kaliteli zamanlar ayırabilirsek eğer o boşluğu doldurabiliriz. Çünkü hayat boşluğu kabul etmiyor Esra.
Evet, çok güzel Özlem Hanım. Ve dediğiniz gibi yani benim de gözlemlediğim kadarıyla eylemler önemli. Yani o yap yapma ya da işte şu önemliden çok hani bu davranışı görmek önemli. Rol model olmak önemli
evet.
Dediğiniz gibi. Çöpü atma çocuğum. Hani sadece sosyal medyadan değil günlük hayatımızda da öyle. Çöpü atma çocuğum diyen bir baba. Eğer sokakta o çocuk çöp attığını görse babasının hem inanırlığı gidiyor.
Evet.
Hem de bunu uygulamıyor. Çünkü zaten annesi babası uygulamıyor ki o niye uygulasın?
Evet.
Ya da işte kitap oku. Ama eğer anne babayı çocuk kitap okurken görmüyorsa hani ben niye okuyayım? Onların hayatında böyle bir şey yok ki. Dediğiniz gibi o yüzden önce kendi yapmak sonra da bunu çocuğa göstermek önemli.
Şimdi aileler ve çocuklarını nasıl yönlendirmeli kısmını açıklamak istiyorum
tabii ki.
Kısaca. Anne babalar çocukları oyalanması için denetimsiz bir şekilde teknolojiyi sunmamalılar. Çocuklarının gelişimlerine uygun materyal ve içerikler ile çocuklarının yanında birlikte vakit geçirmeliler mutlaka. Şimdi teknoloji çocuklara sistematik olarak aile gözetiminde verilmeli. Sınırlı, kontrollü ve amaçlı kullandırılmalı. Teknolojik cihazlar yerine aslında doğal ve organik materyaller de alınmalı. Çocukların boş an ve zamanlarda vakit geçirecek unsurlar teknolojik cihazlar değil de aileleri ve akranları olmalı. Çünkü gelişim dönemine göre çocuğa kontrollü, eğitici oyun ve içerikler de sunulmalı. Teknoloji çocuklar için aslında bir kaçış noktası olmamalı. Eğer ki bir kaçış noktası olursa ileride yaşadıkları herhangi bir problemde kaçış noktası olarak olarak yine göreceklerdir. Problem anında çözülemiyorsa dijital medyaya kaçarlar ve korunması zor bir duruma düşerler. O zaman işte anne ve babaların işleri daha da zor olur. Yine bir seminer araştırmamızın öncesinde çocuklardan şunu gördük ve duyduk. Günlük hayattan kaçmak için sosyal medyayı kullandıklarından bahsediyorlardı. Yani burada peki sizce bu çocuk günlük hayatından niye kaçmak isteyebilir? Bu da üzerinde durulması gereken çok önemli bir mevzu aslında.
Evet, evet.
Anne ve babalar çocuklarını çok iyi tanıyıp çocuklarının neyi, neden yaptığını bilmeleri gerekiyor. Bir bakıma çocukların pedagogu, psikoloğu olabilmeli. Aşamadıkları problemlerde de mutlaka destek almalılar. Sosyal medyanın getirdiği olumlu ya da olumsuz durumlar çocuğun gelişim dönemine uygun bir şekilde çocuğun algılayacağı bir biçimde çocuğa anlatılıp öğretilmeli. Herhangi bir durumda da uzman birinden yardım alınmakta da çekinmemeli. Tabii ki olumluluklarından bahsettik. Yine kısaca da şöyle çocuklar için de olumluluklarından bahsedeyim ben burada. Doğru kullanıldığı zaman çocuklar üzerinde de çok büyük olumlu etkileri var. Aynı zamanda çocukların da birçok alanda gelişimine de katkı sağlıyor. Günlük yaşamını kolaylaştıracak bilgilerin görsel ve işitsel bir şekilde sunulup kazandırılması sağlanabilir mesela. Zihin gelişimleri için de çeşitli oyunlar oynatılabilir. Örneğin anne ve babalar ikinci bir dil bilmiyorlarsa gelişim dönemlerine göre ikinci bir dil kazandırılması için de olanaklar sağlanabilir. Tabii bunu da çoğaltabiliriz, olumlu yönde kullanmak da istiyoruz. Bu da annelere ve babalara kalmış.
Çok teşekkürler. Bu tavsiyelerin de bence uygulanması noktasında çok böyle anne babalar için faydalı içerikler oldu söylediğiniz. O zaman şunu sormak istiyorum. Dijital dünya ile gerçek hayat arasındaki İlişkiyi kurmakta zorlanan, dijital dünyada yaşayan bireylere, gençlere önerileriniz nelerdir?
Evet, sevgili gençlere çok güzel önerilerim olacak benim. Öncelikle şunu söylemek isterim ki dijital ayak izleriniz. Şimdi gençler için, geleceğiniz için bu dijital ayak izleriniz referans oluşturmakta. İnternet üzerinden yaptığınız yorumlar, beğeniler, like'lar, girdiğiniz siteler, verdiğiniz kimlik bilgileri, resmi bilgiler, mesajlaşmalar, üyelikler, abonelikler, bulunduğunuz gruplar, paylaştığınız fotoğraflar, videolar, arama motorları, izlediğiniz filmlere kadar her şey sizin hakkınızda bilgi vermektedir. Şimdi dijital bir dünyada yaşarken ileriki zamanın her aşamasında dijital ayak izlerimiz bizler hakkında bilgi verecek. O yüzden de bundan 4-5 yıl sonra pişman olabileceğimiz davranışlardan kaçınmamız gerekiyor. Yaptığınız işlemlerin ileride sizleri, geleceğinizi etkilemesine müsaade etmemeniz gerekiyor. Ve sosyal medya kullanımı da kısıtlanmalı. Biraz önce de detoksundan bahsetmiştik zaten. Sosyal medyada sosyal mesafe kuralına uyulmalı. Nasıl pandemi döneminde sosyal mesafe kuralına uydu? Yine de aynı şekilde sosyal medyada da buna uymamız gerekiyor. Olumsuz içerikler yerine olumlu içerikler üretim ve tüketim olarak tercih edilmeli. Şimdi gençlere çok fazla görev düşüyor. Ne kadar güzel içerikler, böyle dinimize, kültürümüze, ahlakımıza, değerlerimize uygun çok güzel içerikler oluşturup paylaşabilirler. Bunları çoğaltabilirler. Sosyal ağlarda duygusal etkileşim güçlü olduğundan paylaşımlarda seçici olmaları gerekiyor. Faydalı olduğunu düşündüğümüz bilgi ve becerilerin paylaşılması gerekiyor. Sosyal medyada arkadaşım beğendi paylaştı, ben de paylaşayım düşünce anlayışına aslında dikkat edilmesi gerekiyor. İnternet ortamında yaşanan tüm olumsuzluklara aile bireylerine danışılmadan tepki verilmemeli. Sanal zorbalığa maruz kalınıldığında güvenilen bir yetişkinle mutlaka paylaşılması gerekiyor. Takip edilen kişilerin ve isteklerin düzenli olarak kontrol edilmesi, günlük hayatta birebir tanıdığımız arkadaşlıklar edinilmeli, tanınmayan kişilere güvenilmemesi gerekiyor. Şüpheli içeriklere sahip internet sitelerine bağlanılmaması gerekiyor. İlgi çeken ödül çekiliş yarışma gibi yönergeler eğitimcilere de danışılmadan da doldurulmamalı tabii ki. Bilinmeyen kişilerden gelen e-posta dosyalar, mesajlar açılmamalı. Kişisel bilgi paylaşımı konusunda dikkatli olunması gerekiyor özellikle. Ve gençlere diyorum ki karşılaştığınız bilgileri ve içerikleri eleştirel bir gözle değerlendirip doğruluğunu sorgulayın ve duygusal tepkilerinizi kontrol altına tutun diyorum.
Kesinlikle. Çok önemli ve aslında bahsettiğiniz, sizin de konuşmanıza geçen bir noktanın ben de bir kez daha altını çizmek istiyorum. Sanal zorbalık. Zorbalık zaten hani günlük hayatımızda maalesef ki son dönemde çok artış gösteriyor.
Maalesef.
Ama iş sanal zorbalığa geldiği zaman biraz daha. Çünkü o hani klavye delikanlısı tabiri caizse diye tabir edebileceğimiz, herkese her yorumu yapabileceği o şeyde kendinde hayat bulan insanlar, demin de bahsettiğimiz kendini olmadığı şekilde tanıtan insanlar, verdiğimiz bilgileri farklı amaçlarla, farklı yerlerde kullanan insanlar, aslında zorbalığın çok çeşidi var ve maalesef ki çok yerde karşılaşıyoruz. O yüzden bunun aslında utanılacak ya da saklanması gereken bir şey değil. Tam tersi, siz de dediğiniz gibi güvenilen ve tercihen hani yaşı da büyük bir insana bu durum bildirilerek gerekli mercilere, işte bununla ilgilenen çünkü kurumlar var, bunların denetimini yapan gerekli yerlere söylenilmesi çok önemli.
Evet, çok önemli. Yani şu konuya da değinmek istiyorum. Sanal anneler, sanal babalar, sanal abiler, sanal ablalarla dolu. Ve fark ettirmeden yaşıyoruz ve görüyoruz bunları. Birçok çocuğumuz da bunu dile getirdi. Ailelerine karşı kışkırtılıyorlar. O yüzden hayat boşluğu kabul etmiyor. Ben ailelere, anne ve babalara tekrar buradan da seslenmek istiyorum. Gençlik Radyosu aracılığıyla aynı zamanda. Burada çocuklarımıza sahip çıkalım. Biz sahip çıkmazsak çocuklarımıza sahip çıkabilecek farklı niyetli insanlar çok fazla. Ve bu konuda bir de kısaca şuna değinmek istiyorum. Akranlar. Akranlar çok önemli. Ve akranlar birbirlerini doğru yönde yönlendirebilmeli. Akranlarımızı seçerken de, arkadaşlarımızı seçerken de çok dikkatli olmamız gerekiyor.
Evet, çok teşekkürler. Yani hem sanal dünyada hem gerçek dünyada bu şekilde.
Evet.
Her zaman seçici olmak da sizin de birçok noktada altını çizdiğiniz gibi değerlendirmede fayda var.
Evet.
Çok sağ olun. Evet. O zaman bu şekilde bu soru cevap sohbetimizi bitiriyoruz. Çok evet. Teşekkür ederim katkıların için.
Ben teşekkür ediyorum.
Gerçekten birçok kişi için hem Gençlik Radyosu'yuz, evet. Daha çok dinleyicilerimiz genç kitle. Ama dinleyen anne babalar ya da farklı kişiler için de çok ilham verici ve bilgilendirici bir program olduğunu düşünüyorum. Çok sağ olun.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Evet, Gençlik Radyosu'yuz. Gençlik üzerinden örnekler verdik ama ben gençlerin de akranlarını olumlu yönde etkileyebileceğini inanıyorum. Çünkü Gençlik Radyosu takipçileri Gençlik Bakanlığı, değil mi?
Evet.
Evet.
Bence de o güç bütün gençlerimize var. Ben de buna inanıyorum. Çok sağ olun. O zaman Özlem Hanım, çok kısa bir bölümümüz var. Belki siz de duymuşsunuzdur ya da daha önce denk gelmişsinizdir. Hayalistan soruları diye. Programımız ismi Hayalin Gücü. Ve bu kısmı böyle kısa birkaç soru sormak istiyorum. Evet. Eğlenceli.
Evet.
Hazırsanız başlayalım.
Evet.
Öncelikle şu andaki en büyük hayaliniz ne ve bu hayale ulaşmak için ne yapıyorsunuz?
Evet, çok güzel bir soru oldu. Şu an en büyük hayalim aslında devamlı olan bir hayalim. İnsanlara faydalı olmayı çok seviyorum. İnsanlara yardımcı olabilmeyi çok seviyorum. Bu zamana kadar hep hayallerimin peşinden koştum ve hep hayallerime ulaşmak için çaba sarf ettim. Ve bu hayallerime de ulaşıyorum, adım adım ulaşıyorum. Şu anki en büyük hayalim, evet, daha fazla insana faydalı olabilmek, sesimi daha çok duyurabilmek.
Çok teşekkürler. Ve bu hayalinizi de çok güzel bir şekilde gerçekleştiriyorsunuz. Zaten uzmanlık alanlarınız ve bu alandaki bilgi aktarımlarınız, seminerler olsun, bu tarz platformlar da olsun, daha çok kişinin duymasına eminim ki vesile oluyor. Bu sayede de bu hayalinize bence ulaşmış oluyorsunuz. Çok kıymetli.
Evet, çok teşekkür ediyorum inşallah. Sizin de vesilenizle böyle güzel bir radyoda misafir olabildim.
Çok
teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ederiz. Peki hayat felsefesi haline getirdiğiniz ya da hiç unutamadığınız bir cümle var mı?
Hayat felsefesi haline getirdiğim bir şey, hayatta her yaşadığımın bir sebebi olduğuna inanırım ben. Hayatta tesadüflerin değil, tevafuklar olduğuna inanırım. Şimdi biliyorsunuz imtihan dünyasındayız. Her şekilde sınanabiliyoruz. Kimsenin hayatı dört dörtlük değil. Ama yaşadığım şeylerden mutlaka bir sebebi olabileceğini, bunda kendime veya başkalarının faydalı olabileceğine inandığım şeyler oldu. Bu imtihanlarda hep dedim ki, şunu söyledim ya, ben bunun sebebini göreceğim. Yaşadıkça göreceğim. Niye bu böyle oldu? Ben bunun sebebini göreceğim. Ve kendimi güçlendirmeye çalıştım o süreç zarfında. Ve bu güçle birlikte de İnanın ne yaşadıysam hepsinin sebebini gördüm. Niye yaşadığımın sebebini Rabbimin izniyle gördüm ve ben bunu bunun için yaşamışım dedim.
Ne güzel. Aslında hiç şikayet etmeden her olaydan bu bana mutlaka bir deneyimdir, bir öğretidir,
evet,
diye düşünerek yolunda devam ettim.
Evet. İmtihanlarımı misafir olarak kabul ettim hayatıma. Yani bu da aslında çok güzel, çünkü imtihanlar bizleri güçlendirmek için gelirler. Mutlaka ders çıkartmamız için gelirler. Hayatta böyle bir şey. İmtihan olacağız. bitecek. İmtihan olacağız, bitecek. İnşallah hani herkesin kaldırabileceği imtihanlar olur hayatında, öyle diyelim.
Çok sağ olun. Peki son olarak sizin bana sormak istediğiniz bir şey var mı?
Benim size sormak istediğim, bu hayat enerjisini nereden alıyorsunuz?
Ay, çok teşekkür ederim. Bu biraz sorudan çok bir iltifat oldu. Ya şöyle, ben enerjiyi çok hayatımda da önemserim. Olabildiğince mutsuz olduğum yerlerde, mutsuz olduğum insanlarla olmamaya çalışırım. Ama bu bazen hayatta maalesef mümkün olmuyor.
Evet.
Ama demin sizin de söylediğinize birazcık ortak noktası da bağlayarak şunu söylemek istiyorum. Her yaşadığım olayın, insanın bir olumlu bir tarafını görmeye çalışıyorum. Bu da gerçekten bakan görür derler yani. Ben bakmaya çalıştıkça da mutlaka her şeyin olumlu bir tarafını gördüğüme inanıyorum. Hı-hı. O yüzden biraz buradan geliyor diyebilirim. Çok teşekkür ederim.
Evet, çok güzel. Bakan gözler, İdrak eden bir kalple yollarımıza devam etmeliyiz,
evet.
Değil mi?
Çok sağ olun.
Her koşulda bizleri mutlu ediyor. Çok güzel. Enerjiniz maşallah böyle bütün stüdyoyu sarıyor.
Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ya ben de konuk almaktan, sizin de enerjiniz aynı şekilde çok güzel. Çok mutlu oldum. Çok sağ olun.
Ben de çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum.
Çok teşekkürler. O zaman böylelikle yol arkadaşlarım, bir programın daha sonuna geldik. Her zaman dediğim gibi yolu, sevgi, iyilik, hayal olan hepimizin, herkesin yolu çok açık olsun. Çiçekler açsın yolunda. Her hafta Perşembe günü saat 14'te Gençlik Radyosu'nda Esra Ersoy'la Hayalin Gücü programında buluşmak dileğiyle. O zaman son şarkımız geliyor. Nilüfer'den Kavak Yerleri.
Takılıp kaldım, karşı koymam imkansız. Yaşanan yıllarım senden çok daha fazla. Üzümlerim alır gider sevinçlerimi. İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri. Sende daha yeni yeni kabak yelleri. Doğrusu yanlış, arası sancısı, ne varsa yaşanacak. Gözyaşı, ayrılık, pişmanlık, dargınlık, hepsi benim olacak. Doğrusu yanlış, arası sancısı, ne varsa yaşanacak. Gözyaşı, ayrılık, pişmanlık, dargınlık, hepsi benim olacak. Al beni, sarıl bana, beni koru kollarında. Korkuyorum, İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri. Sende daha yeni yeni kavak yelleri. İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri. Sende daha yeni yeni kavak yelleri. Çok denedim ansızın bu sevgiden. Kaç kere yenik düştüm, istemin bunu benden. Sarhoş tutkuların koynunda ben bir deli. İş işten geçti, artık dönemem geri. İçimde yılgın rüzgarların sesleri. Sende daha yeni yeni kabak yelleri. Doğrusu yanlış, arası sancısı, ne varsa yaşanacak. Gözyaşı, ayrılık, pişmanlık, dargınlık, hepsi. karşı ayrılık, pişmanlık, dargınlık, hepsi benim olacak. Al beni, sarıl bana, beni koru kollarında. Korkuyorum, İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri. Sen de daha yeni yeni kabak yelleri.